Ayrım 5.
Amirin yüzünde şimdi daha büyük öfke fırtınası dolaşıyordu. Beyaz noktalı kaşı aşağıya düştü. Şekilsiz dişleri birbirine vurdu ve öfkeyle ayağı fırladı. İşaret parmağını korkuluk tiplinin suratına doğru uzattı. Neredeyse gözünün içine sokacaktı. Akıl öğretmek ha diye gürledi. Sen kim oluyorsun da bana akıl öğretiyorsun de? Senin haddine mi düşmüş bana akıl öğretmek? Ulan senin bildiğin kadar bizim unutmuşluğumuz var bu işlerde be. Dün geldin bize bugün akıl öğretmek ha. Ulan ben adamı... Amir konuşmasını burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü koridora taşan gürültüyü duyan müdür kapıyı açmıştı. Kapıdan başını uzatıp içeriye göz attı. İlk başta amirin birisini sorguya çektiğini düşünmüştü. Ancak içeride yalnızca amirle polisi görünce biraz şaşırdı ve odaya girdi. Hayrola dedi. Ne oluyor burada? Amir müdürünü karşısında görünce kendisini biraz topladı. Ama öfkesi hala yatışmamıştı. Korkuluk tipli ise müdürün odaya girmesiyle birlikte iyice büzülmüştü. Kendi kendine onlarca kez lanetler yağdırıyor ve suyum ısındı, resmi elbiseyi giydirip devriyeye salarlar beni diye düşünüyordu. Amir müdürün oturması için sandalyeyi düzeltti. Ancak müdür oturmadı. Efendim diye açıklamaya girişti amir. Bunu bir şeyler öğrensin diye Abu Zer denilen herifin yanına koydum. Az önce geri geldi, kendisi işe yarar bir şey öğrenmediği halde bir onun gerçek bir aptal olduğunu, belki de yanlışlıkla başka birinin yerine yakaladığımızı söylemeye kalkışıyor. Yani açıkça bizlere hata yapmakla suçluyor ve bize akıl hocalığı taslıyor, ukalalık yapıyor. Müdür korkuluk tipliğe aşağılayıcı bakışlarla tepeden bir bakış fırlattı. Bunları sen mi söylüyorsun diye sordu. Korkuluk tipli kendisini temize çıkarabilecek soru karşısında heyecanlanmıştı. Özür dilerim efendim dedi. Çabuk çabuk konuşuyor, heyecandan sesi titriyordu. Ortada bir yanlış anlama söz konusu. Çok özür dilerim efendim. Benim asla böyle bir niyetim olmadı, olamazdı. Ben asla ukala birisi değilim efendim. Ben sadece amirime bir yanlışlık yapmış olabilir miyiz diye sormak istedim. Ama efendim, herif o kadar aptalca davranıyor ki o halini gördükten sonra benim gibi tecrübesizler şüpheye kapılabilirler. Müdür eliyle kes der gibi bir işaret yaptı. Korkuluk tipliği susturdu, kendi konuşmaya başladı. Ben yıllardan beri bu meslekteyim. Bugüne kadar yüzlerce, binlerce insanla karşılaştım ve insanları tanımayı, suçluyu suçsuzu ayırt etmeyi öğrendim. O herifi daha ilk görüşte sizlere onun aptal numarası yapan, örgütün beyin takımından birisi olduğunu özellikle söyledim. Ve onun bu numaralarına aldanmamanızı özellikle belirttim. Ancak üzülerek görüyorum ki sen benim sözlerime değil de onun sözlerine inanıyorsun ve dolayısıyla da büyük bir hata yapıyorsun. Amir müdürün kendisinin yanında yer almasından çok memnundu. Haklısınız efendim diyerek müdürünü hararetle destekledi. Ben durmaksızın sizin sözlerinizi arkadaşlara iletiyorum ve sizin sözlerinizden dışarı çıkmamaları için sürekli uyarıyorum. Müdür cebinden çıkarttığı anahtarlıkla oynamaya başladı. Bir ara anahtarlık elinden kaydı, yere düştü. Amirle korkuluk tipli aynı anda anahtarlığın üstüne atladılar. Amir diğerine sert bir bakış fırlattı. Bunun üzerine korkuluk tipli anahtarlığı verme şerefini amire bırakmak zorunda kaldı. Amir anahtarlığı yerden aldı, cebinden çıkarttığı mendiliyle güzelce sildikten sonra müdürüne uzattı. Sağ ol dedi müdür. Her neyse bu konuyu şimdilik burada kapatalım ve işimize bakalım. Korkuluk tipliye döndü. Sen de bundan sonra dikkatli ol ve üstlerinin sözlerinden dışarı çıkma. Kendi kafandan işler yapmaya kalkma ve sevildiğini bil. Müdür bu kez amire döndü. Ne oldu bu herifin akrabası getirilecekti diye sordu. Amir birden toparlayamamıştı konuyu. Hangi herifin diye çekingen bir ifadeyle sordu. Elinin körü diye kızdı müdür. Nerede bir man kafa varsa beni bulur diye söylendi. Kimden bahsediyoruz şimdi? Amir'in yüzü kızarmıştı. Korkuluk tipliği göstererek bundan bahsediyorduk dedi. Bu son cevap müdürü çileden çıkarmaya yetmişti. Pes doğrusu dedi ve elindeki o anahtarlığı öfkeyle masanın üzerine fırlattı. Anahtarlık masanın üzerinden kayarak yere düştü. Bu kez amirle korkuluk tipli anahtarlığı almak için kıpırdamak cesaretini kendilerinde bulamadılar. Müdür ellerini havaya kaldırdı. Başını da odanın tavanına çevirdi. Ey tanrım dedi. Sen bana sabır ver. Ben sana karşı bu kadar ağır suç mu işledim ki bana bu heriflerle aynı şat altında çalışma cezası verdin? Müdür ellerini aşağı indirdi. Bakışlarını amire çevirdi. Amirin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ve gözlerini yerdeki bir noktaya dikmişti. Müdür korkuluk tipliği göstererek konuşmasını sürdürdü. Be adam dedi. Ben bu herifin akrabasını ne yapayım? Sizlerden çektiğim yetmiyormuş gibi bir de akrabalarınızı mı toplayayım başıma? Toplayayım da tımarhaneye mi gideyim? Müdür yüzünü duvara döndü. Bunu fırsat bilen amir korkuluk tipliğe bu işleri başıma sen açtın dercesine öyle bir bakış fırlattı ki korkuluk tipli ayaklarının bağının çözüldüğünü hissetti. Amir bu bakıştan sonra Abuzer'in akrabasından mı söz ediyorsunuz efendim diye sordu. Müdür yavaşça onlara döndü. Vallahi bravo dedi. Nasıl anlayabildin? Gerekli yerlere haber verdik. En kısa zamanda bulup getirecekler efendim. Müdür yerdeki anahtarları gösterdi. Verin şunu bana dedi. Diğer ikisi tıpkı az önce olduğu gibi aynı anda anahtarların üstüne hamle yaptılar. Ancak bu kez anahtarlık korkuluk tipliğe daha yakındı ve o anahtarlığı amirden önce kaptı. Amiriyle göz göze gelmemek için hiç çevresine bakmadan anahtarlığı müdürüne uzattı. Amir bu kez daha yırtıcı bakışlarla korkuluk tipliğe baktı ve bunun intikamını almaya kendi kendine ant içti. Müdür kapıyı öfkeyle vurup odadan çıktı. O çıktıktan sonra odada bir sessizlik oldu. Amir olayın şokunu üzerinden atınca önce ceketinin düğmelerini çözdü. Kendisi de farkında olmadan beni aradığını bilmeden ceketinin ceplerini karıştırdı ve bakışlarını karşısındakine çevirdi. Eserin de övünebilirsin dedi. Bak başıma neler açtın. Bundan sonra ayağını denk al. Devamlı tependeyim. Soluğumu daima ensende hisset. Beni müdür beyin karşısında ne hallere düşürdüğünü gördün. İtibarımı, bunca yıllık meslek kariyerimi ne hallere düşürdün. Yazıklar olsun size. Ben size bir şeyler öğretebilmek, ilerlemenizi sağlamak için ne çabalar sarf ediyorum. Sizinse bana attığınız kazığa bak. Yazıklar olsun size. Binlerce kez yazıklar olsun. Amir yüzünü tavana kaldırdı. Ellerini havaya açtı. Hey büyük tanrım dedi. Sana karşı her zaman yakın oldum. Senin yolundan yürüdüm. Ama sen bana bu herifleri layık gördün. Ben sana ne kötülük ettim de başıma bunları sardın. Amir elleriyle yüzünü kapadı. Bir müddet düşündü. Korkuluk tipli polisin alnında terler birikmiş, damlalar kızaran sivri burnunun üstünden aşağı süzülüyordu. Amir masasına geçti. Yorgun vaziyette sandalyesine oturdu. Bir süre konuşmadı. Öfkesi biraz yatışınca korkuluk tipliye daha ne bekliyorsun burada diye çıkıştı. Hadi çık dışarıya, arkadaşlara söyle, şu Abuzer'in kimliğinde yazılı köyden bir akrabasını buldursunlar bakalım. Korkuluk tipli selam verip kapıya yöneldi. Kapıdan çıkarken amiri arkasından şöyle bağırıyordu. Ayağını denk al, gözün üstünde. Abuzer'le ilgilenen grup bir tanıdık bulup getirmek için seferber olmuştu. Kimlikte adresin bulunduğu ilin emniyet müdürlüğüne acil ve çok gizli ibareli telexler çekildi, cevaplar alındı. Heyecanlı telefon görüşmeleri yapıldı. Ve bir süre sonra aranılan özelliklerde bir kişinin bulunduğu ve gözaltına alındığı haberi geldi. İstanbul'dan derhal iki polis gönderilip söz edilen akraba getirildi. Adam 50 yaşlarında, dinç görünüşlü, yüzü güneşin altında tarlada çalışmaktan kararmış, küçük gözlü, koca kulaklı biriydi. Ne olduğunu anlayamadan apar topar buraya getirilmesinin yarattığı korkuyla gözleri iyice ufalmış, birkaç günü nezarette geçen uykusuz gecelerin sonunda suratının rengi soluklaşmıştı. Ayağındaki lastik ayakkabılar hala çamurluydu. Ceketinin dirsek kısımları iyice erimiş, beyaz mintonunun yakası kirden siyahlaşmıştı. Dar paçalı, abadan dikilmiş pantolonunun üzerine belindeki kuşağın püskülleri sarkıyordu. Yolda gelirken polisler kendisine sadece birini gösterip tanıyıp tanımadığını soracaklarını ve hemen serbest bırakacaklarını söylemişlerdi ama o gidenlerin pek geri gelmediğini duyduğundan bu sözlere kuşkuyla bakmıştı. Köylüyü önce amirin odasına aldılar. Amir ona da kuşkuyla baktı. Abuzer isminde birini tanıyıp tanımadığını sordu. Köylü Abuzer ismini duyunca duraksadı. Evet, bir Abuzer vardı ve öz yeğeniydi. Abuzer'i nasıl tanımazdı? Ama yıllar önce anasının ölümünden sonra köyden ayrılmış ve yıllar sonra bir tek kez babasının ölümünde köye gelmiş ve birkaç gün kalıp yeniden gitmişti ve bir daha uğramamıştı. Ara sıra şurada burada görenlerden onun sağ olduğunu duyardı. Şimdi seni önce bizim müdür beyin yanına götüreceğiz dedi amir. Sonra da Abuzer'i göstereceğiz. Bakalım o mu? Ama iyi bak, ona göre cevap ver. Müdürün yanına geçtiler. Müdür köylüye korkmamasını, çünkü kendisiyle ilgili bir durumun söz konusu olmadığını, yalnızca gösterecekleri kişiye dikkatle bakıp bu kişinin Abuzer olup olmadığını söylemesini, ondan sonra kendisini köyüne geri göndereceklerini anlattı. Teşhis odasına doğru müdür önde, diğerleri arkada yürümeye başladılar. Köylü hala niye kendisine Abuzer'i tanıyıp tanımadığını sorduklarını çözebilmiş değildi ve korkusu daha da artıyordu. Abuzer'in babasının ölümünün ardından kalan toprakları kendi malı gibi ekip bitmiş, sonuçta iyi paralar kazanmış, ekonomik durumu düzelmişti. Toprakların yanı sıra Abuzer'e ait evi de sahiplenmişti. Artık bütün bu malı mülkü kendinin sayıyordu. Tam işleri yoluna koymuş, malların üstüne yatmışken bu Abuzer denilen herif ortaya çıkıvermişti. Belki de sırf bu malları geri alabilmek için kendini karakollara çektiren, buralara getirten oydu. Vay deyyus, vay diye söylendi kendi kendine. Yeni mi aklına düşmüştü mallarını sahiplenmek? Ancak öyle kolay değildi o malları geri almak. Köylü dayı bunları düşünürken teşhis odasına girdiler. Odanın yan duvarının ortasında genişçe bir cam vardı ve bu camdan öbür odayı seyredebiliyordu. Köylü dayı bu camdan öbür odaya bakınca şaşırdı. Sanki başından aşağıya bir kova buzlu su dökülmüş gibi titredi. Odanın tam ortasında elleri arkadan sandalyeye kelepçelenmiş olarak Abuzer oturuyordu ve saf saf kendisine doğru bakıyordu. Evet evet işte buydu. Gözü, kulağı, ağzı, burnu aynı babasıydı. Abuzer'in gözlerini ayırmadan kendisine doğru baktığını gören köylü dayının titremesi arttı. Kalbi de hızla çarpıyordu. Köylü tanığın telaşa kapıldığını fark eden müdür, telaşlanma dedi. O bizi göremez. Bu camın arkası aynadır. Şimdi o aynada kendisini görebiliyor. Bak bakalım tanıdın mı onu? Senin akraban Abuzer mi bu adam? Köylü karşısındakini küçük bir sınavdan geçirip cevabını sonra vermeyi düşündü. Siz tanımıyor musunuz diye sordu. Tanısak sana sormayız dedi müdür. Bu herifin üzerinde çıkan kimlik de böyle yazıyor. Kendisi de isminin Abuzer olduğunu söylüyor. Bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için seni getirttik. Bu adama bak da cevabını söyle. Köylü dayı rahatlamıştı. Topraklar ve ev yine kendisinindi. Bu deyus Abuzer de avucunu yalasındı. Yok dedi köylü, bu bizim Abuzer değil. Müdür ve amir birbirlerine baktılar. Bu cevap onları da rahatlatmıştı. Çünkü duymak istedikleri cevap buydu. Müdür sıcak bir dostluk gösterisiyle elini köylünün omzuna koydu. Sizin Abuzer nasıl biridir dedi. Bizim Abuzer sarışın kısa boyludur. Buna hiç benzemez diye cevap verdi köylü. Odadan çıktılar. Köylü serbest bırakıldı. Diğerleri müdürlerinin öncülüğünde toplantı odasına girdiler. Müdür her zamanki gibi önce oturdu, ardından kendisine bir sigara verilmesini istedi. Uzanan paketlerden bir sigara aldı. Sigarayı dudaklarının arasına koymasıyla birlikte peş peşe çakmaklar çakıldı. Ve müdür beyin sigarası başarıyla yakıldı. Bir iki derin duman çekti. Herkes yerine oturmuş dikkatle müdürlerine bakıyorlardı. Beyler dedi müdür, gördüğünüz gibi bütün dediklerim çıktı. Zaten bunca yıllık tecrübeden sonra bu işin böyle sonuçlanacağından adım gibi emindim. Ancak formaliteler yerine bulsun diye bu herifi köyünden getirttim. Artık bu salak numarası yapan herifin aslında ne kadar iyi eğitilmiş ve çok önemli birisi olduğundan hiçbir şüpheniz kalmadı. Bana kalırsa bu adam yurt dışında çok özel eğitilmiş. Üzerinde şimdi daha da önemli duracağız. Hakkında bu kadar çok şey bilip de bu adamdan bir sonuç elde edemezsek yazıklar olsun bize. Şimdi olayı baştan gözden geçirelim. Bu adam hakkında neler biliyoruz? Odadakilerden hiçbir ses çıkmadı. Müdür bir süre cevap bekledi. Gelmeyince amire döndü. Evet, neler biliyoruz? Amir yerinde kıpırdandı, kızardı, bozardı, kısık bir ses tonuyla cevap vermeye çalıştı. Pek bir şey bilmiyoruz efendim. Müdür yine öfkelendi. Ne demek bir şey bilmiyoruz diye bağırdı. Ne demek pek bir şey bilmiyoruz? Çok şey biliyoruz efendiler, çok. Biz bu kadar bilgilerle neler hallettik biliyor musunuz? Ama nereden bileceksiniz? Neler mi biliyoruz? Sayayım sizi. Birincisi randevu yerinde yakalandı, bunu biliyoruz. Sahte hüviyetle dolaştığını biliyoruz, bu iki. Bu adamın Abuzer olmadığını biliyoruz, bu üç. Aptal numarası yapan ama çok üst düzeyde birisi olduğunu biliyoruz, bu dört. Başka neler biliyoruz? Masadakilerden yine ses çıkmadı. Müdür ayağa kalktı. Anlaşıldı dedi. Bu işi yine ben halledeceğim. Getirin onu sorgu odasına. Abuzer yeniden kollarından ters askıya asıldı. Vücuduna elektrik verildi, saatlerce sorgulandı ama ağzından tek bir kelime dahi çıkmadı. Ağzı kilitlenmiş gibiydi sanki, hiç açılmadı. Gece yarısına doğru müdür yorulmuştu ve bozulmuştu. Bu herifin canına kastı var yav dedi ve odadan çıktı gitti. 7. Abuzer'in sorgusu geceler ve gündüzler boyu sürdü. Ama polisler açısından hiçbir ilerleme sağlanamadı. Abuzer ise artık daha yorgun ve bitkindi. Ağrıları sancıları çoğalmıştı. Kollar artık ekmeği ağzına götüremeyecek kadar kötüleşmişti. Kollarında, sırtında, omuz başlarında morluklar, ellerinde şişlikler, parmaklarında, ayaklarında, cinsel organında, kulak memelerinde cereyanın bıraktığı yanık izleri doluydu ve her tarafını iltihaplar kaplamıştı. Bir ay kadar sonra onu nezarethaneye koydular. Canları isteyince alıp sorguluyorlar ve gözaltında bulunan diğer insanları gösterip tanıyıp tanımadıklarını soruyorlardı. Şimdiye kadar hiç tanıyan çıkmamıştı. Müdür büyük bir düş kırıklığı içerisindeydi. Bu ne idüğü belirsiz adam yüzünden son günleri büyük bir sıkıntı içerisinde geçmişti. Bu kadar uğraşmalarına karşın sonuç berbattı. Sıkıntıyla kel kafasını kaşıdı, kalemi eline aldı, önündeki rapora birkaç kelime ekledi. Üzerindeki kimliğin sahte olduğu daha önce ortaya çıkmıştı. Üst düzeyde birisi olduğundan hiç kuşku yok. Büyük bir ihtimalle yurt dışında çok özel eğitilmiş ve deşifre olmaması için kenarda tutulmuş veya işini çok ustaca yürüttüğünden bugüne kadar polise hiç yakalanmamış, son derece soğukkanlı, her türlü eylemi gözünü kırpmadan yapabilir. Böyle davranması için talimat verilmiş. Aptal numaraları yapmasına karşın bende bıraktığı intiba, bilgili ve öğrenim görmüş birisi, henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen büyük ihtimalle bir veya birkaç yüksek okul bitirmiş. Uzun süreli gözlenmeli ve sıkı takip altında bulundurulmalıdır. Müdür kalemini masaya bıraktı. Tekrar sıkıntıyla başını kaşıdı. Odasından çıkıp nezarethaneye gitti. Abuzer'in konulduğu tek kişilik hücrenin mazgal deliğinden içeriye baktı. Abuzer yere uzanmış, hiç kıpırdanmadan yatıyor, nefes alınca göğsü inip kalkıyordu da böylelikle hala yaşadığı anlaşılabiliyordu. Yüzündeki sakallar uzamış, saçları birbirine karışmıştı. Üzerindeki elbiseler kirlenmiş, buruşmuş, kırış kırış olmuştu. Müdür bir süre daha baktı ve gitti. Gece nezarethanenin nöbetçi polisi Abuzer'in bulunduğu hücrenin kapısını açtı. Bu sırada Abuzer yine aynı şekilde sırt üstü yatıyordu. Görevli polisi görünce "Buyurun" dedi. "Beni mi çağırdılar?" Polis "Hayır" dedi. "Rahatına bak sen." "Estağfurullah" dedi Abuzer, toparlanıp oturdu. Polis Abuzer'e bir sigara uzattı. Abuzer sigara kullanmadığını söyledi. "Hayret" dedi polis. "Buralarda sigara bulunmaz Hint kumaşı gibidir. İlk kez burada sigara içmeyen birisine rastlıyorum." "İçki de içmezsin o zaman sen." "Onu içerim işte." "Hayda" diye şaşkınlığını belirtti polis. Gençten biriydi. Sarı düz saçlarının ön kısmı öne doğru düşüyor. O da öne düşen saçlarını eski yerine getirmek için kafasını sık sık arkaya doğru sallıyordu. "Sigara içmiyorsun ama içki içiyorsun demek. Nasıl oluyor şimdi bu iş?" "İyi oluyor denilebilir. Böyle alıştık işte." "İçki içerken de istemiyor mu sigarayı canım?" "İçki içerken isterse doğal olarak başka zamanlarda da ister. Doğal olarak da içki içerken sigara içseydim normal zamanlarda da içerdim." "Bravo valla. Demek iradene hakimsin." "O kadarını bilemem. Ben yalnızca sigara içmem. Hepsi o kadar." "Ne kadar oldu buraya geleli?" "İki aya yaklaşıyor herhalde. Bugün ayın kaçı?" "19'u." "Demek 2 ay tamamlanmış." "Bayağı olmuş. Yakında gönderirler seni. Sigara içmiyorsun. Çay içer misin bari?" "Yeni demledik biz. Sana da vereyim bir bardak." "Size zahmet vermeyeyim." "Ne zahmet olacakmış canım. Gel istersen bizim odada içelim." "Rahatsız olmayayım." "Ne rahatsızlığı canım, ne de olsa misafirimiz sayılırsın." Polis bu son sözleri biraz alaycı bir ifadeyle söylemişti. Abuzer ağır ağır toparlandı, sızlayan kollarını ovuşturarak görevlinin peşine takıldı. Görevlinin odasında esmer, yanık tenli biri daha vardı. Kara kaşlarının altında kara gözleri ve sivilceli suratı göze çarpıyordu. Gömleğinin en üst düğmesini çözmüş, kravatını gevşetmişti. Abuzer'e oturması için sandalye gösterdiler. Abuzer'i davet eden sarışın polis bardaklara çay doldurdu. Bir bardağını Abuzer uzattı. "İç bakalım" dedi. "Güzel olmuş mu?" Abuzer çayın şekerini karıştırıp bir yudum aldı. "Güzel olmuş, teşekkürler" dedi. "Konuşmalarına bakılırsa sende tahsil var" dedi sarışın polis. "Ne mezunusun sen?" "Tahsil denilirse ilkokulu bitirdim" dedi Abuzer. Sarışın polis inanmazmış gibi dudaklarını büktü. "Daha fazla okumuşsun gibi geldi bana." "Evet, aslında okumak isterdim. Çevreme bakınca okuyanların benden pek üstün bir taraflarının olmadığını görüyorum. Fırsat bulsaydım ben de okurdum." "Haklısın" diyerek söze karıştı esmer olanı. "Aksaklık bizim eğitim sistemimizde. Fakir çocuklarına okuma imkanı sağlanmıyor." Abuzer çayından bir yudum daha içti. "Seninki de bir görüş tabii ki" dedi. "Benim okuyamamamın sebebi ilkokul son sınıftayken annemin ölmesindendir. Tabii kendi başımıza her şeyi başaramadık. Ona bakarsan benim ilkokul arkadaşım vardı, yan yana otururduk. O okudu. Zengin de sayılmazdı. Ama kafası çalışan çocuktu. Şimdi doktor. Yine bir başka sınıf arkadaşım ziraat mühendisi oldu. Bir başkası da vardı, köyün en varlıklı çocuğuydu. İlkokulu takır tukur zor bitirdi. Babası zorla okutmaya çalıştı, olmadı. Bir türlü birden orta ikiye geçemedi. Askerlikten sonra ticaret yapmaya karar verdi. Hangi işe girdiyse batırdı. En sonunda babası onu yanına çağırdı ve şöyle dedi. "Evlat, bu son işinde başarı sağlasaydın ayda kaç para kazanırdın?" "Ben sana o parayı her ay vereyim. Sen evde otur, bir işe bulaşma. Çünkü Allah'ın sana verdiği akıl evde oturacak kadarmış. Bu meydana çıktı." "İşte böyle. Bu işler kafa işi." "Doğru söyledin vallahi" dedi sarışın polis. "Benim arkadaşlarım da okudu, adam oldu. Biz buralarda kaldık böyle." "Sizin işte fena sayılmaz" dedi Abuzer. "Ekmek elden, su gölden." "Ne yani" dedi esmer olanı. "Bedavadan mı kazandığımızı söylemek istiyorsun?" "Yok canım" dedi Abuzer. "Yani maaş belli. Ay başı geldi mi maaş alıyorsunuz. Hiç olmazsa o belli." Sarışın polis "maaşın adı var" dedi. "Aldığımız para neye yetiyor?" "Öyle deme" diye itiraz etti Abuzer. "Beterin beteri var. Haline şükredeceksin. Pek tabii ki daha fazla kazanmayı herkes ister. Ama devlet baba hangi birine yetişecek, öyle değil mi? Tabii işin bu yanını da düşünmek lazım. Devamlı kendini düşünürsen başkalarının haklarına zarar verebileceğini unutmamak gerekir. Sarışın polis bardakları yeniden doldurdu. Esmer polis dikkatle Abuzer'e bakıyor, her hareketini izlemeye çalışıyordu. Yani toplumsallık diyorsun, dedi esmer polis, bireyciliğe karşın. Ben daha ziyade zamansız balık avına karşıyım, dedi Abuzer. Şimdi şöyle yapıyorlar, kısaca izah edeyim. Balıklar daha yumurtlama dönemindeyken troll denilen ağlarla dip taraması yapılarak balık avlanıyor. Dip taranırken balıkların yuvaları dağılıyor, böylece üremeleri engelleniyor. Biz de balığa hasret kalıyoruz. Halbuki zamanını beklesek, kontroller sıklaştırılırsa bu duruma düşülmez. Konuyu ille de kendi istediği noktaya getirmekte bir hayli kararlı olan esmer polis, konuşmanın burasında kendini müdahale etmek zorunda hissetti. Yani bu konuda devletin de suçu var demek istiyorsun, dedi. Devlet mahsus dikkat etmeyerek balık neslinin tükenmesine göz yumuyor ve balığın pahalılaşmasını sağlayıp fakirlerin balık yemesini engelliyor. Anlaşıldığına göre devlet fakirlere eziyor, zenginlerin yanında yer alıyor. Sınıf farklılıkları yaratarak zengin sınıfların menfaatlerini koruyor. Kısacası devlet bir sınıfın diğer sınıflar üzerindeki baskı aracıdır demek istiyorsun. Esmer polis bunları büyük bir ciddiyet içerisinde anlatıp kendisinin bu konuda nasıl bilgili ve leblemeden leblebiyi anlayabilen birisi olduğunu kanıtlamanın verdiği hazla coşmuştu. Suçluyu suçüstü yakalamanın heyecanıyla konuşmasını sürdürdü. Tabii ki bunları açıkça burada dile getirdikten sonra arkasından bu devletin yıkılıp yerine proletarya diktatörlüğünün kurulması gerektiğini ima ediyorsun. Tüm bunları dile getirmekle Türk Ceza Yasası'nın en önemli maddelerini ihlal edip gizli bir örgütün mensubu sıfatıyla ve bu devlet düşmanı gizli örgütün amaçları doğrultusunda komünizm propagandası yaptığının da herhalde farkındasın. Abuzer sandalyesinin arkasına yaslanmış, gözlerini karşısındaki konuşmacının gözlerine dikmiş, büyük bir soğukkanlılıkla söylenenleri dinliyordu. Esmer polisin konuşması bitince, ''Şimdi senin söylediklerin biraz atmasyon oldu.'' dedi ve bana şu fıkrayı hatırlattı. Birkaç kişi bir kahvehanenin pencere kenarındaki bir masasında oturuyorlarmış. İçlerinden birisi gökyüzünün karardığını, bulutların toplandığını fark etmiş ve hava bulutlandı demiş. Bu sözler üzerine masadakilerden şişmanca ve aptal suratlı olanı hızla sandalyesinden fırlamış, az önce o sözleri söyleyenin yakasına yapışmış ve bana hakaret edemezsin diye bağırıp çağırmaya başlamış. Ötekiler araya girip onu zar zor zapt etmişler. Karşısındaki ise bir anda meydana gelen bu olaylardan şaşkın bir vaziyette nasıl olabilir de hava bulutlandı demenin hakaret anlamına gelebileceğini sormuş. Şişman aptal suratlı biraz sakinleşince, sen bana dolaylı olarak ördek demek istedin ve ben bana ördek denilmesine asla dayanamam demiş.